Muhterem Müslümanlar, iyi bir çocuk, iyi bir evlat nasıl olmalı? Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimşan'da ey iman edenler, yani Allah'a inananlar, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, onları hoş görür, bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ve yine bilin ki doğrusu mallarınız ve evlatlarınız size, sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Bu ayet-i kerimeyi çoğu zaman böyle evlatlarımızdan şikayet ederken ezberlemişçesine okuyoruz. İnneme envalukum ve evladukum fitne. Halbuki fitne kelimesi imtihan demektir. Yani kötülük manasında değildir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Siz iyi davranırsınız, iyi bir evlat yetiştirirsiniz, iyi olur. Yetiştirmezseniz kötü olur. Yani buradaki fitne kelimesi imtihan demektir. Hemen direktman evlat kötüdür manasında değildir. Yine Allah Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicaretu aleyha melaiketun gilazun şidadun la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alune ma yu'marun. Evet, Tahrim suresinde de ki sık sık bu ayetler okunuyor. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi, evlatlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Evet, ey iman edenler, kendinizi, evlatlarınızı, ailenizi ateşten koruyun. Nasıl ki çocuğunuzu çiçek hastalığından korumaya çalışıyorsunuz, çocuk felci aşısı yaptırıyorsunuz, hasta olmaması için özen gösteriyorsunuz, aç kaldığı zaman yemiyor, yediriyorsunuz. Öyleyse ey iman edenler, siz Allah'a inanıyorsunuz, ahiret gününe inanıyorsunuz, hesaba inanıyorsunuz, haşre ve neşre inanıyorsunuz. O zaman çocuklarınızı ve hanımlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Çünkü siz inanıyorsunuz cehenneme. Ondan koruyun. Şimdi bu 2-3 ayetin ışığında İslam'da çocuğun önemi. Aziz kardeşlerim, çocuk çok önemlidir. Bir insanın soyunu, sopunu, esaretini, onun davasını, inancını kendisinden sonra yürütecek olan evladıdır. Cenab-ı Allah evladı olmayanlara hayırlı evlatlar ihsan eylesin diye başlıyoruz. Evet, iyi bir çocuğun oluşması için birinci unsur iyi bir anne adayı. Tabii bununla beraber iyi bir baba adayı da. Yani babayı kulak ardı edemezsiniz. Kültürlü, olgun, eğitilmiş, öğretilmiş ve eğitime öğretime hazır bir anne ve baba adayı. Eğer baba bir şey bilmiyorsa, anne bir şey bilmiyorsa, o çocuğu çevre terbiye edecektir, o çocuğu zaman terbiye edecektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, ancak onu annesi, babası terbiye eder veya onu çevre terbiye eder, çevrenin de terbiye edemediğini neticede cehennem terbiye eder. Ama hiçbir evladın cehenneme gitmesini tabii dilemiyoruz. Yani bugün İslam dışında olan toplulukların dahi çocukları İslam fıtratı üzerine doğar. Allah herkese eşit şans vermiştir. Yani Allah, siz burada Türkiye'de yaşıyorsunuz veya işte efendim Mekke'de yaşıyorsunuz, sizin çocuklarınız garantili olarak artık İslam doğar, İslam ölür diye bir şey yok. Öbürü Moskova'da doğar, efendim Rus olarak doğar, Hristiyan olarak doğar, Yahudi olarak doğar, ölür diye bir kaide de yok. Allah bütün insanoğluna, Hazreti Adem'in evlatlarına eşit şansı vermiş. Ve Peygamber Efendimiz, her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani İslam olabilecek kalitede Cenab-ı Allah onu yaratır, daha sonra onu annesi, babası şekillendirir. Onun şekillendiremediğini çevre şekillendirir. Evet, madem ki böyle, iyi bir neslin olması için, iyi bir topluluğun, iyi bir milletin, iyi bir devletin oluşması için temel malzeme iyi anne adayı, iyi baba adayı. Yani anne tabii babadan daha önemlidir. Çünkü evladı, ailenin muallimi annedir. Baba iştekarda olduğu için anne evladı şekillendirir. Ve devamlı söylüyoruz, İslam büyüklerinin hangisini incelerseniz inceleyin, hangisini böyle didik didik tahlil ederseniz edin, bakın onun arkasında ya başarılı bir anne vardır ya başarılı bir baba vardır. Ama genellikle anne vardır. Yani başarılı bir anne vardır. Hazreti Şeyh'i, Hazreti Şeyh'den annesidir. İmam Şafii, İmam Şafii'den annesidir. İmam-ı Malik'e, İmam Malik'e'den annesidir. Daha çoğaltabilirim. Yani nice böyle asırlara damgasını vurmuş büyük insanların arkasında güzel yetişmiş bir anne adayı veya bundan sonra bir baba adayı vardır. Aziz kardeşlerim, evlatlarımızın hayırlı olmasını istiyorsak, evlatlarımızın Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamasını, efendim ölmesini istiyorsak, helal rızıka dikkat. Yani bunu isterseniz madde madde sayalım. Birincisi iyi bir anne adayı, anne adayından sonra baba. Tabi babayı ihmal etmiyoruz bu arada. İkinci önemli husus helal rızık. Yani sofraya götürdüğünüz yemeğe, rızka dikkat edin. Helaldan müteşekkil olmalı çocuk. Helaldan müteşekkil değilse o çocuk o haramın neticesinde bize hayırlı olmayacaktır. Yani İslam alimlerinin bu hususta tahlilleri vardır, incelemeleri vardır. Helaldan müteşekkil olmalı evlat. Hani tuluk denen çocuğu bilirsiniz, sık sık size anlatılır. Böyle hikaye vari doğrudur. Bir Allah dostunun evladı, kendisi memlekette o kadar ünlü bir sima, ünlü bir insan. Fakat onun evladı su taşıyan sucuların sakalarını veya tuluklarını iğne ile deliyor. Kendisine neticede gelip şikayet ediyorlar. Sen bu kadar faziletlisin fakat çocuğuna sahip olamıyorsun. Çocuğun giden gelenin tuluklarını deliyor. Ben diyor o suçu işlemedim. Onu annesine sormak lazım. Ve gidip annesine sorduğunda annesi aynen şu cevap veriyor. Evet diyor bey, suç benimdir. Çünkü ben ona hamileyken komşunun nar ağacının bir dalı bizim eve doğru inmişti. Ben de o komşunun narını kırıp yemenin haram olduğunu biliyordum ama iğne ile onu delip suyunu sıkıp içtim. Evet, iğne ile delip onun suyunu içtim. Herhalde çocuğumuz bundan dolayı el alemin tuluğunu deliyor. E şimdi yetişen nesil eğer banka soyuyorsa, yetişen nesil gasp ediyorsa, yetişen nesil kendi kocasını dövüyorsa, yetişen nesil hayırsızsa annelere sormak lazım. Ve bu anneleri, bu babaları yetiştiren bu eğitim sistemine sormak lazım. Ne kadar tuluk deldiler ki, ne kadar nar emdiler ki çocuklarımız bugün Allah korusun eşkıya durumuna gelmiş. Yani kendi mektebimizden mezun olan evladımızın icraatından korkuyoruz. Onlara hapishaneler, onlara muhakemeler, onlara efendim yargı yerleri, cezaevleri hazırlıyoruz. Evet, bakın bu kadar hassas. Bundan dolayı çocukları helal rızıkla büyütmek lazım. Yani çocuk ebeveynini her yönden temsil eder. Çocuk ebeveynini, anneyi, babayı her yönüyle temsil eder. Yarın ölüp gidersiniz, çocuğunuz sizi temsil edecek ve yeri geldiği zaman Allah rahmet etsin falanın oğlu, kızı diyecek ve sizi temsil ettiğini o hayırlı yaşantısıyla gösterecektir veya tersini yapacaktır. Allah muhafaza etsin. Evet aziz kardeşlerim, bu helal rızık üzerinde sık sık söylemişimdir. Tekrar etmesinde fayda var. Bazı kardeşlerimiz bu helal süt mevzusunu eksik anlıyor, yanlış anlıyor. Helal haram süt diyor ki bir kadın cünüpse, yıkanması gerekiyorsa o anda çocuk ağladı, ona süt vermesi haram. Bu değildir. Belki kerahati olabilir. Belki bazı sakıncaları olabilir. O ayrı bir şey. Fakat kesinlikle o süt haram değildir. Çünkü cünüplük vücudun dışında olan bir olay, içinde değil. Dolayısıyla cünüp olan bir ana yavrusuna o halde süt verir. Belki çocuğun ağzının değeceği yeri ıslak bezle silebilir. Bunu her zaman adab olduğunu söylüyorum. Ama aslında helal haram süt babanın iş yerinde kazanıp da getirdiği o erzak, sofradaki yiyeceklerdir. Bundan dolayı çocuğun helaldan müteşekkil olması esastır. Bu nereden başlar? Çocuk yemeye içmeye başladığından değil. Evlendiğiniz zamandan itibaren eşinize yedirdiğiniz lokma dahi helal olmalı. Yani hanımınıza dahi yedirdiğiniz lokma helal olmalı. Çünkü onun vücudundan ve sizin vücudunuzdan özet olarak bir evlat teşekkür edecektir. Allah yaratacaktır. Ve siz vücudunuza giden gıdanın helal olmasına dikkat edin. Ve devamlı söylüyoruz, hiç kimsenin fazla ibadeti, takvası, yediği haramı helal etmez. Yani ben şu kadar namaz kılıyorum, şu kadar oruç tutuyorum, efendim 10 defa hacca gittim. Bu hiçbir zaman haram yemenizi helala çevirmez. 10 defa hacca gitmişsin ama haram yemeye devam ediyorsun. Efendim gece namazı kılıyorsun, efendim evrat ezgar çekiyorsun, fakat haram yiyorsun. Bundan dolayı ne kadar da efendim müttaki olsan o haramın helal olmaz. Çünkü ibadet haramı helal edecek istihale makinesi değildir. Evet, yani laboratuvar değildir ibadet. Onu efendim incelesin, helalını haramla ayırsın diye bir aygıt da değildir. Bunu bilmemiz lazım. Hanımımıza helal yedirmemiz lazım ve ondan olacak çocuğun helaldan teşekkül etmesine dikkat etmemiz lazım. Evet, halk arasında söylenir, besmelesiz çocuklar. İşte efendim besmeleli çocuklar, bunun aslı var mıdır? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanımınıza yaklaşacağınız zaman şeytandan Allah'a sığının. Yani hepinizin bildiği "Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim" demeli. Aziz kardeşlerim, bugün bazı efendim yayın organlarının kadın erkek birleşmesini böyle acayip komedi gibi veya bir sadece cinsellik gibi göstermesi yanlıştır. O birleşimden bir nesil olacak. Evet, bir nesil olacak. Ondan olacak neslin besmeleyle olması esastır. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytandan Allah'a sığının o anda. Çünkü şeytan o anda o çocuğun üzerinde tasarruf yapmak isteyecektir. Ve siz Allah'a sığındığınız zaman Cenab-ı Allah onu koruyacak, melekler yaratacaktır. O küçücük mikroorganizma şeklinde olan, daha ceninin başlangıcı nütfe olan, onun üzerinde bile besmelenin önemi çok büyük. Çünkü onu yapan Allah. Yani bilim sadece olanı keşfediyor. Bilim yaratmıyor ki, Allah yaratıyor. Bilim keşfediyor. Biz bilime karşı değiliz. Çocuk olur olmaz ona güzel isim. Evet, güzel isim koymamız esastır aziz kardeşim. Çünkü o güzel isimle çocuk şahsiyetini bulur. Şimdi bazı böyle argo isimler koyuyorlar. Kökü kökeni nedir, nereden geldi bilmiyoruz. Adam gençken hoşuna gidiyor bu isim. İşte bir futbolcu ismi, bir artist ismi, bir şantöz ismi, efendim bilmem ne ismi, şimdi hoşuna gidiyor. Ama yaşlandıktan sonra o isim o kadar ayıp oluyor ki o adama. Mesela ben bazı belki isimler bulunabilir, işte hatırınıza gelen bir isim söyleyelim. Adam yaşlanacak, işte o isimle diyeceksiniz ki falan nine, falan dede, hac filan. Yani hacla o isim birbirine bağdaşmıyor. Efendim başka başka isimler koyuyorlar. Bu şimdi isim o çocuğun şahsiyeti. Belki çocukluğunda, gençliğinde hoşuna gider. Dedim ya, bir futbolcu, bir artist bilmem ne. Halbuki Müslüman insanın artistle, futbolcuyla ne işi var? Güzel isim olursa kabul ediyoruz, kim olursa olsun. Ama onların şöhret olması için bazı uydurma isimler takıyorlar. Ve çocuğuna o ismi Müslümanla bakıyorsun. Veya bir siyasetçinin soy ismini koyuyor. Kulağına ezan okuyor. O siyasetçinin soy ismini koyuyor. Halbuki İslam lügatına baktığımızda o ismin ne manası var, ne önemi var ve belki manası da kötü. Hele hele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşı olduğu isimler var. Mesela harp ismine karşıdır Peygamberimiz. Çocuğunuza harp ismi koymayın. Biz koyuyor muyuz, koymuyor muyuz? Biz de harp ismi koymuyoruz ama savaş koyuyoruz. Evet, savaşla harbin ne farkı var? Ve çocuğunuza savaş ismini koydunuz. Çocuğun hoşuna gitti, gençken de hoşuna gitti, ihtiyarladı. Hadi bakalım savaş dede, yakışır mı? Yani ikisi bağdaşıyor mu? Haç savaş. Efendim, hoca olsa, bir alim olsa, işte molla savaş. Peygamber men ediyor. Peygamber bu ismi men ediyor. Yani savaş, harp ismini men ediyor. Yani tükendi mi ki Ahmet, Muhammed, Mustafa isimleri, sahabe isimleri, efendim İslam büyüklerinin isimlerini... Bunları çocuklarımıza koyalım. Kötü isim koymayalım. Kötü manada olan isimler bilhassa haramdır. Evet, onunla şahsiyet bulur diyoruz, çocuklarımıza güzel isim koyalım. Bir dönemde bir kardeşimiz, o da müttaki bir kardeşimiz, çocuğuna isim geziyor. Bir hatıra olarak, hem biraz dinlenirsiniz konuşma sırasında. Çocuğuna isim geziyor ve sevinerek geldi. "Hocam, çocuğuma Kur'an'da olan bir ismi koydum." Allah Allah, nedir ismi? Vallahi şöyle Kur'an'ı açtık hanımla beraber, hani kura çeker gibi. Açtık çocuğumun isminin, efendim kulağına ezan okudum. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirdim. Ve çocuğumun adını Haman koydum. Kur'an'da Haman geçiyor. Halbuki Haman Firavun'un başbakanı. Yani bu saflık da doğru değil. Çocuğuma Haman ismini koydum. Ya adam da zavallı yani köylü. Bre kardeşim yani Muhammed, Ahmet, Mustafa ismi bitti mi? İslam ismi bitti mi? E hocam siz demiyor musunuz Kur'an'dan ismi? E ama Haman demedim ki. Haman Firavun'un başbakanı. Yani Firavun sisteminin başbakanı. Firavun'dan sonra gelen ikinci adam, ikinci zalim, ikinci haydut. Çocuğunun kulağına Haman ismini koymuş. Ve tabii gitti arkasından o çocuğun ismini değişti. Başka bir isim koydu. Evet yani Kur'an'daki her isim de olmayabilir. Çünkü Allah'ın men ettiği bazı isimler de var. İşte Haman gibi. Güzel isimler var. Elhamdülillah şimdi böyle İslami isimler ansiklopedileri falan hazırlıyor Müslüman yazar kardeşlerimiz. Onlardan da istifade edersiniz. Efendim illaki nenemin ismi. illaki anamın ismi. Hele bazı analar var. Kız oldu mu, torun oldu mu bitti kıyamet kopar. İlla benim adım yerden kalkacak. Yani adı, peki adı ne? Adı İslami değilse. Yani sen rezil oldun anacığızım, ninecığızım. Senin torunun da o isimle rezil mi olsun? Yani ismin İslami değilse. Ama İslami ise saygımız var. İlla nenemin ismi, anamın ismi, babamın ismi diye bir kaide yoktur. Hele hele Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Benim ismim bir evde bulunmalı diyor. Yani düşünün evde oğlunuz var Muhammed, Mehmet demiyorum ha. Mehmet bu son zamanda geldi. Mehmet diye bir isim yok. Türklerin Hamosu da yoktur onu da söyleyeyim. Arapların Muhammed'i de yoktur. Yani doğrusu Muhammed'dir. Efendim biz Arap'ız, Muhammed çağırıyoruz, olmaz. Kürt Müslüman kardeşim Hamo çağırıyor, o da olmaz. Doğrusu Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Mustafa'dır. Efendim Mustafa'yı da Miço çağırmak da yoktur. Muhammed'i Mahu çağırmak da yoktur. Ali'yi Alo çağırmak da yoktur. Efendim Kürt lügatçıları bunun efendim şu oluyor, Arap lügatçıları, Türk lügatçıları diyor ki bunda kötü bir şey yok. Ama çağrışımı hoş değil. Çağrışımı hoş değil. Belki kötü olmayabilir ama çağrışımı hoş değil. Çocuklarımızın ismini doğru çağıralım ve güzel isim koyalım. Dedim ya o isimle o çocuk şahsiyet bulur. Evet ismini koyduk. Kaç günde koyulur? 7 günde olabilir, 14'de olabilir, 21'de olabilir. Sünnet olan 7. gündür. Ondan sonra 14 demiş alimler ve 21 gün içerisinde çocuğun isminin koyulması uygun görülmüş. Ne farzdır, ne vaciptir, ne de sünnet-i mekkedir. Adap olandır. Diyorum ya bunları karıştırmamak lazım. Çocuğun ismini koydunuz. Kim koyar çocuğun ismini? Birinci derecede babası veya dedesi. Babası veya dedesi veya amcası neyse. Annesi de koyabilir efendim. Ninesi de isim koyabilir. Ezan sesi, kamet sesi dışarı çıkmayacak şekilde ninesi, annesi kulağına bir ezan, bir kamet getirir ve üç defa senin ismin falan, senin ismin falan diye o çocuğa kulağına hitap eder. Evet bu güzel ismi koyduk. Peki o ismi koyarken illaki ziyafet, davet gerekmez. Ancak çocuğun saçlarından bir tutam kesilir. Yani o ana rahminden geldikten sonra dünyaya hoş geldi. O saçlarından biraz kesilir. Onun ağırlığınca tasadduk edilir. Veya takdir edersiniz. Saçının kesilmesi belki sakıncalıdır, uygun değildir. Takdir edersiniz 10 gram, 20 gram gümüş veya paranız varsa ne var ki 10 gram, 20 gram, 50 gram altın fakir fukaraya veya bedeli dağıtın. Allah size bir evlat verdi. Sizin yerinize kaim olacak inşallah, sizin yerinize oturacak. Fakir fukarayı sevindirin, duasını alın. Ve yine 7, 14, 21 gün içerisinde adaptır bunlar. Akika kurbanı, akika kurbanı kesilebilir. Nedir bu akika kurbanı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunları doğduğunda kurban kesmiştir. İki kesmiştir, bir kesmiştir neyse. Ama neticede Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kurbanı, akika kurbanını kesmiştir. Hatta bazı alimlerimiz o kesilen kurbanın kemikleri kırılsın, dağıtılsın ki onun enesini kırar manasında söylemişlerdir. Bazısı kırılmasın, bütün dağılsın ki o çocuk kuvvetli olsun. Fakat ben bundan da öte diyorum. Eğitim, öğretim o çocuğu kuvvetli ve zayıf yapar. Biraz sonra sayacağız. Evet, ezanla kametle ismini koyduk. Mümkünse akika kurbanı kestik ve saçlarını takdir ettik ve kestik. Onun kadar tasadduk ettik fakir paraya. Ondan sonra aziz kardeşlerim, çocuk büyümeye başladı. Helal süte dikkat ediyorsunuz. Helal rızka devam ediyorsunuz. ve çocuk konuşmaya başladı. İlk sözü Allah olmalı. yani çocuğa ilk söz dede, baba, anneden ziyade Allah olmalı. Çocuğun yanında Allah'ı zikrederseniz, dedesi, babası namaz kılırsa, tekbir, kamet getirdiğinde o çocuğun dikkati çekilecektir. Ve o çocuğun ilk sözü Allah olmalı, kelime-i tevhid olmalı. Çocuklarımıza kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi anlatmalıyız. ve çocuklarınızla ilgilenin. Sık sık onlara deyin. En büyük kimdir? Veya seni kim yarattı? En çok kimi seviyorsun? Kulaklarımızı kim verdi? Bu suyu bize kim veriyor diye yavaş yavaş çocuğu Allah'a alıştırın. Allah yabancısı olmasın. Hazreti Muhammed yabancısı olmasın. Ama çocuğuna şarkı alıştırıyor. Türkü alıştırıyor. Bak bak benim yavru da güzel şarkı söylüyor. Ölürsen gelir mezarın başında da söyler işte onun arabası var güzel mi güzel. Ha bakalım o arabanın sana faydası var mı Müslüman kardeşim? Evet bunları da duyuyoruz maalesef. Çocuğum diyor hemen bunu söyledi. Evet çocuklarımıza bunu alışıyor. Altıncı maddede eğitim. Aziz kardeşlerim eğitim ayrıdır, öğretim ayrıdır. İkisinin altını çizerek söylüyorum. Eğitim çocuğun şekillenmesidir, öğretim bilgilenmesidir. Biz bugün bunu karıştırıyoruz. Eğitim evde çocuk siz ne yaparsanız onu yapar. Öğretim ona bilgi olarak kim ne sunarsa onu alır. Siz ne öğretiyorsunuz? Allah ve Resulü öğretiyorsanız bu öğretimdir. Mekteplerde çocuklarınız öğretimle gelişir. Ama düzgün bir şey öğretiliyor mu? Eğitim, temel eğitim anne ve babadandır. Eğitim şekillenmedir, oluşumdur. Ama öğretim bilgilenmedir. Eğitim ve öğretimine çok dikkat etmemiz lazım. Anne başını örtüyor. Anne namaz kılıyorsa kız çocuk anneyi taklit edecek. Baba namaz kılıyor. Efendim başını sarıyor neyse yani namazın adabına uyuyorsa çocuk da erkek çocuk bilhassa babayı taklit edecektir. Yani eğitim siz verirsiniz, öğretimi de hocaları verir. Veya yine siz verirsiniz, bu defa hocası da olursunuz. Bugün biz sadece eğitim veriyoruz ama nasıl bir eğitim? İşte bazı babalar, üzülerek söylüyorum, çocuğunu mükemmel yetiştiremiyor. Sadece dünyaya gelmesine vesile oluyor, ondan sonra sokağa terk ediyor. Efendim ayağına bir şeyler geçiriyor, sırtına bir urba geçiriyor. Haydi sokakta şekillen. Ve ondan sonra sokağın verdiği terbiye. Şimdi çocuklarımız niye şu memlekette ben daima şikayetçiyim? Şanlıurfa peygamberler diyarı, işte evliyalar yatağı, otağı. Ama sokaklarda sövüp sövme yatağı. Yani üç çocuk, beş çocuk bir arada bir top oynar, efendim bir oyun oynar. İlla ki yani yalan söyleyenindir, anası bacısı topa gider. Peki bunu kim eğitiyor? Kim öğretiyor? Çocuk terbiyesi böyle midir? Babası belki camide o çocuğun. Belki medresede onun babası. Annesi belki İslami bir yuvada. Fakat çocuğunu eğitememiş. Evet, eğitim çocuğun şekillenmesidir. Öğretim bilgilendirilmesidir. Çocuğumuzu iyi eğitip iyi öğretelim. Çocuğa oyuncaklar alın, almayın demiyorum. Fakat güzel oyuncaklar, onun zekasının gelişmesi, onun şahsiyetinin gelişmesi için alın. Yani kız çocuğu elbette ki bebekle, beşikle oynayacaktır. Bazı Müslümanlar efendim evimize put koymayız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemiz gelin gelmişti oyuncaklarına müdahale etmiyordu. Resulullah Hazreti Ayşe'nin o yaşta 19-20 yaşında oyuncaklarına müdahale etmiyordu. Ve Resulullah o oyuncaklarıyla olan bağını Hazreti Ayşe ile oturup konuşuyordu. Biz küçük bir çocuk, naylon bir bebek. Bakıyorsunuz sofu diyor ki efendim eve lat uzza menat sokamam. O lat uzza menat değil. O çocuğun gelişmesi içindir. Çünkü tapılacak bir şey değil. Evet. Çocuk oynaya oynaya gelişir. Oyununa mani olmayın. Çocuk oynayacaktır. Çocukluğunu yaşayacaktır. Efendim top da oynayacaktır. Top oynadığı zaman efendim Hasan Hüseyin kellesi değil. İslam namına günah işlersiniz. Onu söyleyeyim. Futbol 4 asır önce İngiltere'de icat edilmiş bir oyun türü. Hasan Hüseyin'in kim başını kesti? Hazreti Hasan yatağında vefat etti. Zehirlendi. Orada şehit oldu ve kimse başını da kesmedi. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit oldu. Evet, bir zalimlik yapıldı ama hiç kimse başıyla top falan oynamadı. Efendim futbol Hasan Hüseyin başımış, bilmem neymiş. Bu mantıkla bir adım ileri gidemezsiniz. Stadyumlarda 20 binli, 30 binli genç delikanlı orada ona kapılmış. Şimdi siz onları bu metotla irşad edebilir misiniz? Efendim 24 tane baldırı çıplak, bilmem kaç bin ahbak, bununla ortada da bir yuvarlak demenizle stattaki insanları küstürürsünüz. Stattaki insanları kaçırırsınız. Onları camiye çağıracak yeni metotlar geliştirin. Bunlar iflas etti. Efendim Hazreti Hüseyin'in başından oynuyorlarmış. Hazreti Hasan'ın başından. Bunu kesinlikle söyleyen insana ben gülürüm yani. Hepimiz gülürüz. Çünkü futbolun tarihi bellidir. Hazreti Hasan ve Hüseyin olayı ayrıdır. Çocuk oynayacak. Çocuk yüzecek. Çocuk gelişecek. Ama ya var mı böyle bir eğitim yeri? Çocuk ne yapıyorlar? Çocuklar sokaklarda oynuyorlar. Sokakta efendim onlara müdahale ediyorsunuz. Evde müdahale ediyorsunuz. Çocuk çocukluğunu nerede yaşayacak? Soruyorum. Sizin kadar şanslı değil bugünkü çocuklar. Beton binaların arasına sıkıştılar ve televizyonun önüne robot gibi oturttuk. Çocuklarımız kendilerini yaşayamıyor. Evet, oynayacaklar, oyunlarıyla gelişecekler ve o şekilde şahsiyet bulacaklar sevgili kardeşlerim. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu eğitim üzerinde şöyle diyor. İlim, üç kişi var ki diyor, üç şey var ki Ademoğlu ölür, o kapanmaz. O üç sayfa kapanmaz. Hepsi kapanır. Nedir? Faydalı ilim, iki sadaka-i cariye, üç salih evlat. Evet, salih evlat. Şimdi bakın, ilminiz olmayabilir. Sadaka-i cariyeye verecek paranız da olmayabilir. İstisnadır, bazı insanların evladı yok. Genellikle çoğumuzun evladı vardır. Salih evlat yetiştirirseniz bu ikisini de kapsar. Mesela ilim ehli olur evladınız, bu ilim penceresinden de hava alırsınız. Yani menfaatiniz olur. Sadaka-i cariye verecek kadar zenginleşir evladınız, onun yaptığı sadaka-i cariyeden faydalanırsınız. Yani salih bir evlat yetiştirirseniz. Salih evlat yetiştirmezseniz sadaka-i cariye ve ilim olursa onlardan fayda alırsınız. Onu da söyleyeyim. Fakat burada evlat üçünü de kapsıyor. Yani ilmi de kapsıyor, sadaka-i cariyeyi de kapsıyor. Dolayısıyla salih evlat yetiştirmeyi Allah hepimize nasip etsin. Ve yedinci madde aziz kardeşlerim, onların yataklarını ayırın diyor Kur'an-ı Azimşan. Çocuklarınızı yatak odalarınızda yatırmayınız. Geçen haftalarda da söyledim. Çocuk geceleyin konuşulanları duyup sabahleyin aktarabilecek çağda ise onu yatak odanızda yatırmayın. Çünkü annesine babasına itimadı sarsılır. Fazla açmıyorum. İtimadı sarsılır, çocuğun dünyası yıkılır. Çocuğu başka odada yatırın. Ama diyeceksin şu anda evlerimiz müsait değil, mimarimiz bize göre değil. Hakikaten ne bize göre ki şu anda? Evimiz mi bize göre, lavabomuz mu bize göre, daima söylüyorum. Ne bize göre? İşte bize göre artık mimariler, bize göre evler, inancımıza göre evler, odalar yapmamız lazım. Bir odanız hanımınızla yatak odanız, bir odanız kız çocuklarınıza, bir odanız oğlan çocuklarınıza. Bu çocuğun üzerinde çok etki yapar. Bakın biz yapmıyoruz, başkaları Kur'an'dan bunu alıp tatbik ediyor, mükemmel bir nesil yetişiyor. Annesi devamlı yavrusunu kucağında büyütüyor, anasının kuzusu. 20 yaşına gelmiş evladı anasını ayrı yatamıyor. Memleketten dışarı çıkamıyor. Başka bir yer görmemiş, başka bir dünya görmemiş. Ve kalkıp şimdi dünya sahnesinde efendim Müslümanlar bunu yapacak. Anasının kuzusu bir nesil yetiştirirseniz. Ama Kur'an'ın dediği şekilde bir nesil yetişirse belki iddianız olabilir. Evet, yataklarını ayırın diyor. Ve iyi bir arkadaş çevresi. Kimlerle arkadaşlık yapıyor, kimlerle konuşuyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşının dinine tabidir. Sizden biri arkadaşını iyi seçsin. Çocuğunuza da iyi arkadaş seçin. Yalan söylüyorsa, efendim edep dışı hareketler ediyorsa o arkadaşla olan irtibatını kesin çocuğunuzun. Yani çocuğunuza iyi bir arkadaş çevresi. Ve sekizinci madde. Onu korkak yetiştirmeyin. Bu da çok önemli. Nasıl korkak yetiştir? Korkak yetiştiriyorsunuz. Nasıl korkak yetiştiriyorsunuz? Çocuk daha yürümeye başlıyor. Anası yorulmasın diye çocuğuna başlıyor işte. Öcü geliyor. Efendim bücü geliyor, hümbül geliyor. Polis geliyor, bekçi geliyor. Ve çocuk bu defa bekçi polis korkak oluyor. Öcü bücü korkakı, karanlıktan korkak oluyor. Yapmayın. Çocuğunuzu korkak yetiştirmeyin. Cesur olsun. Evet. Yalnızlıkla korkutmayın. Terk etmekle korkutmayın. Aç bırakırım demekle korkutmayın. Çocuğunuzu korkak yetiştirmeyin. Ve dokuzuncu madde, çocuğunuzu kime düşman etmek isterseniz onunla korkutun. Babasına mı düşman etmek istiyorsunuz? Babasıyla korkutun. Annesine mi düşman etmek istiyorsunuz? Annesiyle korkutun. Abesine mi düşman etmek istiyorsunuz? Onunla korkutun. Yani şöyle, anne çocuğuna dememeli, bunu yapma, yaparsan elbet babayı eve gelir. Babayın eline verirsem seni evi yıkar, evi dini yıkar. Ve çocuğu babasına düşman edersiniz. Çocuk büyür, delikanlı olur, babasının düşmanı olur. Ustasıyla korkutursunuz, öğretmeniyle korkutursunuz, hocasıyla korkutursunuz, oranın düşmanı edersiniz çocuğunuzu. Efendim elbet anneyi gelir, elbet abin gelir, elbet amcan gelir. Elini eline verirsen tamam. Artık o çocuk amcasının düşmanıdır, dayısının düşmanıdır, babasının düşmanıdır. Bunu yapmayın sevgili Müslümanlar. Ve 10. madde, çocuğunuzu keşfedin. Çocuğunuzu keşfedin. Yani mesaisini tanzim etmek için çocuğunuz neye meyillidir? Doktor mu olmak istiyor, hoca mı olmak istiyor, efendim eğitimci mi olmak istiyor, işçi mi olmak istiyor, şoför mü olmak istiyor? Keşfedin ve onun istidadına göre meslek hazırlayın.
Çocuğun meyli doktorlukasa sen Müslüman kardeşim illa onu imam hatibe götüreceksin, illa hoca olacaksın dersen yanlış yaparsın. İmam hatibe okumasın demiyorum. İlla ki liseye, illa Anadolu lisesine, illa falan yere yanlış yaparsın. Çocuğunu keşfet önce. Çocuğun evde hangi tür oyuncaklarla oynuyor? Ne türlü bir eğilimi vardır? Ona göre çocuğuna bir gelecek altyapısı hazırla. Çocuğunuzu keşfedin. Ama biz çocuğumuzu nasıl keşfedeceğiz ki hocam? Babam otururken kucağıma almıyorum. Bizim büyüklerimiz eskiden derdi. Efendim çocuklar 10 tane çocuk büyüdüm, hiçbirisini öpmedim. Kalt etmişsin. Hazreti Muhammed'in sünnetinden mahrum kalmışsın. Öpmedim diyor. Babamıza anamıza öyle saygımız vardı. Peki Hazreti Muhammed saygısız mıydı sallallahu aleyhi ve sellem? Çocuğunu öptüğü zaman torununu öpüyor. Veya İbn Abbas çocukken Resulullah'ın kucağına geliyor. Resulullah Efendimiz onu öpüyor. Adamın biri diyor ya Resulallah sen çocuk öper misin? Tabii öperim diyor. Vallahi ben 10 çocuk büyüttüm hiçbirini öpmedim. Resulullah Efendimiz diyor Allah kalbinden merhamet almışsa ben ne yapayım? Merhameti kalbinden almışsa ben ne yapayım? Çocuk nasıl sevilmez ki? Devamlı söylüyorum çocuğun hele şu böyle 1 yaşında 2 yaşında daha küçük şöyle 3 yaşına kadar falan çocuğun omuzunu koklayın. Ensesini koklayın cennet kokusu gelir. Yani kirli takıyorsa cennet kokusu gelir. Nasıl öpmezsin çocuğu? Kucağına koşuyor baba diye, anne diye, dede diye. Çocuğunuzu keşfedin ve çocuğunuzu sevin. Hatta Resulullah çocuklara selam verirdi. Evet, onlarla ilgilenirdi. Ama biz çocuğumuzla ilgilenmiyoruz. Baba bu nedir dediğinde elimizin tersiyle vuruyoruz. Çocuk nereden öğrenecek bunu? Bakın şimdi yetişen nesil, analarımız, babalarımız, nenelerimiz veya büyüklerimiz. İşte bize polis geliyor, bekçi geliyor, asker geliyor, hömbül geliyor, efendim öcü bücü geliyor diye diye insanlarımız korkak yetişti. Halbuki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde rastlamıyoruz çocukları korkutarak büyütsün. Hazreti Hasan'ı Hüseyin'i işte şu geliyor, bu geliyor diye korkuttuğunu ne onun kızı Hazreti Fatıma'da ne de Allah Resulü'nde ne de Hazreti Ali'de görmüyoruz. Bu nereden bize geldi? Bir zamanlar Müslümanlarla gayrimüslimler çocuklarını korkutup yatırırlardı. Evet, çocuklarını Müslümanlarla korkuturlardı ki Müslümanlara düşman yetişsin. Biz ne yaptık şimdi? Biz de bunun tersini yaptık. İşte çocuğumuza falan geliyor, bu geliyor, kedi geliyor, işte efendim kelp geliyor, şu geliyor, bu geliyor diye çocuklarımızı korkak yetiştirdik. Efendim çocukları karanlıkla korkutmayın, yalnızlıkla korkutmayın. Efendim anne baba kavga edip de çocuğu korkutmasın. Eğer cesur yetiştirmek istiyorsanız çocuğu hiçbir şeyle korkutmayın. Hayatı boyunca bu faturayı ağır öder. Yani küçükken onu korkutursanız hayatı boyunca o korku onun üzerinde psikolojik bir baskı olarak kalır. Ve bir başka maddeyi de kısaca geçmiştim. Kime düşman etmek istiyorsanız onunla korkutun. Bu ne demektir? Anne çocuğu terbiye ederken ve yanlış bir şey yaptığında demesin akşam baban gelirse seni söylerim. Çocuğa bunu devamlı empoze ederse anne o çocuk babasına düşman olarak yetişir. Devamlı babasını üzerinde bir kılıç gibi işte efendim bir disiplin verici bir yapıda babasını görür babasına düşman olur. Yine annesiyle korkutmayın. İşte anan gelirse söylerim seni böyle vurur böyle döver. Deyip de çocuğu korkutmayın, çocuk yalancılığa alışır. Annesini babasını atlatmak için veya abisini atlatmak için, amcasını dayısını atlatmak için yalancılığa alışır. Ve o çocuk ölünceye kadar ona düşman olur. Nice evlatlar vardır, çocuk yaştan babası onu dövmeye başlar. Devamlı benim kontrolümde olsun, benim dediğim olsun, beni gördüğümü böyle asker gibi efendim esas duruşta dursun diyen nice babalar vardır. Çocuğu 17, 18, azami 20 yaşına geldi mi, el ekmek tuttu mu babasının yakasına sarılır. Neden? Çünkü küçük yaştan beri bir düşmanlık birikimiyle o çocuk büyümüş. Çocuğu nasıl korkutmalıyız? Yanlış bir şey yaptığınız zaman o işin yanlış olduğu yönünde o çocuğa telkinatta bulunmalıyız. Mesela namaz kılmadı. Namaz kılmadığı zaman işte seni babana söylerim, amcana söylerim de korkutmak yanlıştır. Namazın güzelliğini ona anlatmak lazım. Telkinle alır çocuk. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Çocuk küçük yaştayken eğitimi telkinle alır. Yani ona bunu yapma dersiniz. Onun hikmetini anlatırsınız. Sevdirirsiniz. O çocuğun ruhuna o yerleşir. Ama küçük yaşta ona bir şey vermemişseniz delikanlı olduktan sonra telkinle değil delille ancak yola getirebilirsiniz. Yani tıpkı gayrimüslimin İslam'a gelişinde delil istemesi gibi küçük yaşta eğitmediğiniz çocuğunuz 18'inde 19'unda delil isteyecek sizden. Hani Hazreti Resulullah'tan delil istiyorlar, bir mucize göster. Ve 18 yaşında kızımız, oğlumuz örtün dediğin zaman, namaz kıl dediğin zaman, doğru ol dediğin zaman niye doğru olacakmışım, niye namaz kılacakmışım delilini arz et. Ve bu defa zavallı baba ne yapacak? Seni bir hocaya götüreyim. İşte hoca sana anlasın. Efendim bir hoca değil, bin hoca anlasa o çocuk delil isteyecektir. Bugün camiye davet etmek istediğimiz gençler kimin çocuklarıdır? Adları Hans George mudur? Ahmet'tir, Muhammed'tir. Başını örttürmeye çalıştığımız kızlarımız kimin kızlarıdır? Ayşe, Fatma kimlerindir? Niye küçükken telkin etmedik? Bu işin yanlışını o çocuklara söylemedik küçük yaşta. Söylemediğimiz için işte bugün karşımıza dikiliyorlar. Bugün mesela Türkiye'nin gündeminde işte üst düzeydeki adamlar hepsi ben Müslümanım diyor. Hepsi ben Müslümanım diyor. Hepsi de İslam'ın temeline baltayı kazmayı vuruyor. Neden? Çünkü küçük yaşta ana baba onlara bir şey vermedi. Okullarda veriliyor mu? Okullarda malum. Ne verildiğini biliyorsunuz. Efendim camilerde veriliyor mu? Onu da biliyorsunuz. Anne baba çocuğuna iyi telkinde bulunmalı. Ve İmam Gazali'nin sözünü tekrar söylüyorum. Çocuk küçük yaşta telkinle ilmi alır ama büyüdüğü zaman verilmemişse bu delille alır. Tıpkı bir gayrimüslimin delil istemesi gibi. Buna çok dikkat etmeliyiz aziz Müslümanlar. Çok dikkat etmeliyiz. Yani küçük yaşta efendim ben söylüyorum buradan girip buradan çıkıyor demeyin. Çocuk ta ana rahminden beri üstünü çizerek söylüyorum. Ana rahminde bile telkinden anlar. Onun ruhu sizinle münasebetlardır. Yani o yaştan bile onu bir Muhammedi olarak yetiştirmeye gayret etmemiz lazım. Evet. Yani geleceğimiz çocuklarımız. Hazreti Ali ne diyor? Çocuklarınızı gelecek için yetiştirin. Dedik ki çocuğunuzu keşfedin. Yani bir baba, bir ana çocuğuyla ilgilenmeli. Çocuğu terk etmemeli. Bize eskiden ne derlerdi efendim? İşte rahmetli babam 8-9 tane çocuk büyüttü. İnan ki görmedim ne kadar hayalı insanlardı. Efendim çocuğunu kucağına alıp öpmedi. Efendim anam bir gün bize oğlum demedi. Neymiş bu hayaymış, bu terbiyeymiş. Olabilir, saygı olabilir. Fakat sünnetin de terkidir, onu söyleyeyim. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocukları öper, koklar, onlarla konuşur, şakalaşırdı. Selam verirdi. Enes bin Malik diyor. Biz sokakta oynardık. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam yanımızdan geçer, bize selam verirdi. Ve bizi sorardı. Nasılsınız? Oyun nasıl gidiyor? Durum ne vaziyettedir? Enes bin Malik'i tarif etmeme gerek var mı? Resulullah'ın yanında 8 yıl kaldı, 10 yıl kaldı ve Allah Resulü vefat ettikten sonra 100 küsur yaşına kadar yeryüzünde yine ne yaptı? İslam'ı Resulullah namına bayraklaştırdı. Yani Efendimiz öyle insan yetiştiriyordu. Şakalaşıyordu, çocukların durumunu izliyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kardeşi Ümeyr vardır. Ümeyr kuşla oynardı. İşte devamlı Resulullah'ın yanına geldi ve elinde bir kuş vardı, kuş yavrusu vardı. Ve hem Resulullah diner hem o kuş yavrusuyla oynardı. Ve Resulullah Efendimiz ona kuşunun ne olduğunu soruyor. Çocukla ilgilenmek. Evladı değil, torunu değil. Kendisi Mekkeli, efendim uzaktan akrabası geliyor Ümeyr bin Ebi Vakkas, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın dayısı, kardeşi, küçük kardeşi. Akrabası değil derken yani torunu evladı değil manasında söyledim. Ve bu insanın kuşu ölüyor, elinde oynadığı kuşu ölüyor. Çocuk ağlıyor. Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulullah Ümeyr bugün yok. Yani oyun safları içinde yok. Allah Resulü Hazreti Ümeyr'i buluyor ve şöyle diyor. Ya Ümeyr eyne tuğayyir. Yani ey Ümeyr ne oldu senin kuşun? Kuşuna ne oldu? Onu taziye ediyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çocuğun kuşunun ne olduğunu soruyor. Çocukla ilgileniyor. Kendi torunlarına bakın. Namaz kılarken Allah Resulü'nün boynuna biniyorlardı. Kızından olanlar zaten oğlu yoktu. Hazreti Hasan mı öyle değil, Hazreti Hüseyin mi öyle değil, kızı Zeynep'in kızı Ümame mi öyle değil, sahabe diyor Allah Resulü yani kız oğlan ayrımı yapmazdı. O çocukla mescide geldi, mihrapta bize namaz kıldırıyordu. Ümame Resulullah'ın sırtında o secdeye gidiyor, Ümame onunla oynuyor, gülüyor, şakalaşıyor, efendim boynuna alıyor falan. Diyorlar ya Resulallah böyle de oluyor mu namaz? Ne yapayım? Bu çocuk kalbimin meyvesi. Evet, kalbimin meyvesi. Ve o çocuğu seviyor Ümame radıyallahu teala anha. Hazreti Zeynep'in kızı.
Neden? Hazreti Zeynep ile kocasının arasında biri kafir, biri mümin. Ebu'l-As ta ne zamandan sonra Müslüman oldu? O döneme kadar Hazreti Zeynep hastalığı nedeniyle Allah Resulü'nün himayesinde kaldı senelerce. Onun çocuğunun boynu bükülmesin diye Allah Resulü mescide omuzundan getiriyor. Şimdi bizim çocuklara yaklaşımımız nedir? Mescide gelen çocuğa yaklaşımımız nedir? Efendim Kur'an kursuna giden çocuklarımıza karşı vaziyetimiz nedir? Bunları hiç böyle göz önüne getirmeyiz. İşte camiden kovarız, oradan kovarız. Şu anda diyorum ya, çocukların camideki gürültülerine tahammül edemiyorsanız, onları kovmak hakkınız değil. Gelsin burada otursun, isterse secdeye de gitmesin. Yeter ki bu caminin mümin amcalarının, dedelerinin teneffüs ettiği havayı teneffüs etsin. Biz çocuğu dövüyoruz, camiden kovuyoruz. Hatta ben duyuyorum yani, üzülerek söyleyeyim. Camiye gelmiş çocuğa yaşlı adam kızıp diyor ki bunlar veled-i zina. Nasıl oluyor? Hazreti Peygamber Aleyhisselam camiye gelen imanla şehadet edin diyor. Yani kendi kendimizden efendim sözler icat ediyoruz. Evet, çocuklarla ilgilenmek lazım. Çocuklarınıza şahsiyet kazandırmak istiyorsanız, çocuklarınızın seviyesini yükseltmek istiyorsanız, geleceğin hatiplerini, geleceğin ilim adamlarını, bilim adamlarını, aydınlarını yetiştirmek istiyorsanız çocuklara kıymet verin. Onlarla konuşun, dertleşin. Seviyelerini ölçün. Kaç baba çocuğuyla acaba ilgilendi? Akşam gittiği zaman oğlum kızım bugün ne yaptın? Nelerle meşgul oldun? Namaz kıldın mı? Oruç tuttun mu? İşte en çok kimi seviyorsun? Bizi yaratan kim? O çocukla böyle bir 10 dakika ilgilenseniz çocuk şahsiyetini bulur. Efendim biz babadan anadan görmedik. Böyle çocuğu alıp sevmek, efendim onunla şey yapmak. Hazreti Resulullah Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ya Resulullah benim 8-10 tane çocuğum var. Vallahi hiçbirini öpmedim. Peygamber Efendimiz ne diyor? Allah kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapayım? Yani bu dermansız bir derttir. Çocuklarla ilgilenmek lazım. Bakın Resulullah çocuklara selam veriyor, şakalaşıyor, soruyor, soruşturuyor. Hatta Enes bin Malik dedim. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki bazen yetim bir çocuk Resulullah'ın elini tutar. Resulullah o çocuğun elinden bırakılmadıkça o çocuğun elini bırakmazdı. Medine'de böyle gezer, Allah Resulü onunla ilgilenirdi. Hatta diyor bir Yahudi çocuğu vardı, Yahudi. Yani Yahudi. Yahudi çocuğu vardı. Resulullah sahrada namaz kılarken bu gelir oturur Resulullah'ı izlerdi. Bazen Resulullah Kur'an okuyor. Kur'an okurken Resulullah'ı taklit etmeye çalışırdı. Küçük bir çocuk, Yahudi çocuğu. Ve günün birinde bu çocuk görünmedi. Allah Resulü sordu, nerede o çocuk? Yahudi çocuğu. Bugün gelmedi, görmüyorum buralarda. Ve kendisine dedi ki, ya Resulullah hastadır. Çok ağır bir hastadır. Yürüyün ziyaret edelim onu. Evet, Yahudi çocuğunu ziyaret edelim. Ve gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Babası hayret etti. Sen dedi Ebel Kasım, evimizde, kapımızda ne arıyorsun? Bir küçük çocuk vardı diyor. Her gün gelir bizi izlerdi. Fakat bugün sordum hasta. Haktır ki onu sormam lazım. Ve çocuğu Allah Resulü soruyor. Halini vaktini soruyor. Çocuğun ağzı dudakları kilitleniyor. Ne söylesin? Yani miraca çıkmış bir insan, Cebrail'i geride bırakmış bir insan, Cenab-ı Allah levlâke levlâke lemme halaktul eflâk dediği bir insan, Yahudi çocuğunu sormaya geliyor. Ve çocuğa Allah Resulü şöyle diyor. Benim dediğimi tekrar et, senin için şefaatçi olayım. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Çocuk babasına bakıyor. Söyleyeyim mi baba diyor. Ve babası ağlayarak. Ne duruyorsun oğlum diyor. Kapımıza gelmiş. Ayağımıza gelmiş bu nimet. Ahir zaman peygamberi bir çocuğu, Yahudi çocuğunu, hasta çocuğu soruyor. Acaba şimdi biz komşumuzun çocuğundan haberimiz var mı? Kapımızın önünde oynadığı zaman sille, tokat, tekme mi giriyoruz? Top oynadığı topu evimize geldiği zaman bıçağı alıp hemen patlatıp yüzüne mi çarpıyoruz o çocuğun? Evimize bir taş atsa, cam kırılsa, çatlasa kıyamet mi koparıyoruz? Nasıl Muhammediyiz? Hadi bakalım geleceğimizi nasıl ayakta tutacağız? Yani yarın ölüp gittiğiniz zaman konum komşunun çocuğu, Yahudi çocuğu demiyorum. Konum komşunun çocuğu, Allah rahmet etsin şu amca, şu hacı amca veya şu insan. Küçüktük, oynardık, hata yapardık ama o bize hep şefkatle davranırdı. Diyecek mi acaba? Yani küçücük bakın bir top yüzünden. İşte Hazreti Muhammed, işte biz. Çocuğunuzu keşfettiniz mi? Çocuğunuz ne olabilir? Çocuğunuzun yapısı nedir? Karakteri nedir? Mühendisliğe mi meraklı, doktorluğa mı meraklı, öğretmenliğe mi meraklı, hocalığa mı meraklı, pilotluğa mı, subaylığa mı, neye meraklı? Çocuğunuzu hiç keşfettiniz mi? Hayır. Siz kararı verdiniz, çocuğun İmam Hatip'i okuyacak. Baba öyle istiyor. Çocuğun eğer öyle bir istidadı yoksa, yapısı yoksa ne yapar o çocuk biliyor musunuz? Taklitçi bir insan olur. Taklitçi bir hoca olur.
Babam istedi de ben böyle oldum. Aslında benim gözüm falan yerdir der. Çocuğunuzu keşfedin. Ne olmak istiyor? Oyuncaklarına bakın. Nelerle oynamak seviyor? Hangi tür kitap okuyor? Nasıl bir şey yapmak istiyor? Baba görevidir, keşfedecek. Ve çocuğunun keşfettikten sonra 10-12 yaşında, 13 yaşında benim çocuğumun meyli doktorluk alır. O zaman sonuna kadar tıbbı zorlayın, çocuk imanlı bir doktor olsun. Yani illaki İmam Hatip ısrar etmeyin. Efendim İmam Hatip veyahut bir Molla ilahiyat ısrar etmeyin. Çocuğun meyli varsa ısrar edin. Meyli yoksa yanlış yaparsınız. Evet, yanlış yaparsınız. Yani kargaya bülbül ötüşünü zorlamak gibi bir şey olur. İlla bülbül gibi öteceksin. Onun istidadı karga veya onun istidadı güvercin veya onun istidadı başka bir şey. O cihetten üstüne basa basa diyorum, çocuğunuzu keşfedin. Cenab-ı Allah bize salih evlatlar ihsan eylesin. Cenab-ı Allah başta babaları, anaları salih ve saliha etsin. Bir de ana babaya akıl fikir ihsan eylesin. Önce onlara eğitmek lazım ki, evet Resulullah Efendimiz ne diyor? Ekrimu evladekum ve ahsinu edabekum. Yani bir ana baba çocuğuna güzel edepten başka güzel bir miras bırakamaz. Bütün mal, mülk, şeref, şan mezar kapısına kadardır. Ama güzel terbiye, Muhammedi ahlak iki alemde de çocuklarımızı mesrur eder aziz kardeşlerim. Resulullah'ın hayatından süzgeç gibi süzüp çocuk terbiyesini size anlattım. Sizin de göreviniz dinlediklerinizi çocuklarınıza tatbik etmenizdir. Cenab-ı Allah dediğiyle yaşantısı bir olan Müslümanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.